Arabaşı Segah Gümüş. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim. Mevlam Kerim'dir. Pir Sultan Abdal. Öykünün birinde köye gidecek otobüsün kalkmasını bekleyen öğretmendim. Şoför, araba dolmadan kalkamam diyor, yolcular birbirlerinin ensesine bolca homurtu yüklüyorlardı. Geceyi ilçede geçirmenin daha pahalı olacağını düşünüp taksiyle şehre gidiyor, orada geçici görevle başka bir köye verildiğimi öğreniyordum. Umrumda olmuyordu. Hiçbir şeyi umursamıyordum ne zamandır. Bu yeni atandığım yer, tek göz odalarında yoksulluğun belendiği toprak damları, sıra sıra dizini kapı önü meraklılarıyla bildik bir Anadolu köyüydü. Kaldığım lojman, okul bahçesinde tek katlı bir yerdi. Dış kapısı örümcek ağlarıyla sarılmıştı. Girişte duvar, diplerindeki çatlaklarda büyüyen yabani otlar göze çarpıyordu. İçeride ise yalnızlığa aşina duvarlardan kabuk bağlamış yaralar dökülüyordu. Kim bilir hangi senenin kışına tanıklık etmiş soba isi, yorgun gölgeler halinde hala oynaşıyordu tavanda. Neredeyse tüm eşyalarımla tek bir odaya yerleşmiştim. Diğer odaların kapısı kilitliydi. Yatağa uzandığımda köyün ıssızlığı, cırcır böceklerinin tiz sesi ve köpek avlamalarıyla zamanın bir yerinde donduğumu, bu köyde şu yatakta uzanmış bedenimle sessizliği dinleyerek sonsuzluğa dek kalacağımı düşünüyordum. Böyle anlarda burada tam olarak ne aradığımı soruyordum kendime. Bir çift hazan rengi sarsıntıyı unutmaya çalışan bir depremzedeydim belki. Aşka dair ne varsa paldır küldür üzerime düşmüştü. Hatıra molozunun altından kurtardıklarımı yakmaya gelmiştim bu köye. Belki ağır hasarlı kalbimi onarmak istiyordum veya cenazeden arta kalan eşyaları sırtlamıştım, kim bilir. Fakat ellerim titriyor ve bir türlü ateşe atamıyordum sırtımdaki çuvalı. Gaz lambasının titrek alevinde oynaşan hatıralar her gece yeniden yaratılıyordu zihnimde. Kah karşımda bir çift gülen göze dönüşüp cinveli gülücüklerle beni tehlikeli oyunlara çağırıyor, kah endamlı bir vücudun iki yanından uzanan sarmaşık olup bedenime dolanıyordu. Bir zaman sonra ıssız bir odanın ortasında sandalyesinde oturan zavallı bir adamın solmuş bir fotoğraf karesi oluyordum. Nereden geldiği belli olmayan ince bir ezgi yavaşça sızıyordu odaya. Derman ararken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir. Dedim yâre gidem nasip olmadı, ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir. Orada öyle otururken resim solmaya devam ediyordu. Sonra bir başka görüntüye dönüşüyordum. Yerde devrilmiş bir sandalyeye. Gaz lambasının sönmeye yüz tutmuş alevi. Odanın ortasında devrik sandalyenin üstünde sallanan bedenim. Birkaç hırıltı ve tam burada kapının sesi öyküyü bölüyordu. Gelen Hacı Ali'nin kardeşiydi.
Öğretmenim, babamlar sizi çağırıyor bu akşam. Yemeğe yani. Gelirsiniz değil mi öğretmenim?
Babaları yoktu çocukların. Kan davası demişlerdi. Annesi köye, babasının yanına sığınmıştı bu yüzden. Dedelerine baba diyorlardı. Köyün ileri gelenlerinden olan dedeyle yeni geldiğim zamanlarda tanışmıştık. Hacı bir gün bayılmıştı sınıfta. Telaş içinde aramıştık her yerde dedeyi. Bağda ot ayıklıyormuş. Ne var, ne oldu ki diyerek geldi yanıma. Bu Milcan, illetli hocam. Hep böyle düşer kalır. Bir yerde ölüp gidecek. Sen takma kafana, demişti sonra da. Afallamıştım. Rahatlığı, duygudan yoksun tavrı tuhafıma gitmişti. Torununu sevmiyor muydu? Hele ki baba niyetine kendine uzanan o elleri. Zamanla diğer köylülerin de benzer olaylara benzer tepkiler verdiğini fark ettim. Anadolu insanı çetin bir mücadeleyle ehlileştirdiği toprağa bir zaman sonra benziyordu belki de. Onların hayatla mücadele şekli buydu. Yaşamla ölüm, son derece doğal iki olguydu ve zaman bazen birini, bazen diğerini armağan ediyordu. Toprağın karnındaki çürümeye karşın teninden fışkıran hayat gibi. Sonunda ikna ettiğim dedeyle birlikte Hacı Ali'yi doktora götürdük. Lenfoma. Derhal tedaviye başlanması gerekiyor dediler. Ailenin durumu ortadaydı. İş başa düşmüştü. Bu başki şimdi bir küçük can ona emanetti. O başki onun taşıdığının ağırlığını kimseler bilmiyordu. Yine de bir yana bırakıp ağırlığını, üstlendi küçük kadersiz yükünü. Her geçen gün eriyordu çocuk. Eridikçe saçları tel tel akıyordu. Birkaç haftada soluk sarı bir yaprağa dönmüştü. Gözleri ışığı sönmüş bir çift siyah kuyuydu. Ve ben kuyulardan korkardım. Bir gün o dipsizliğin içinden seslenmişti.
Öğretmenim, ben iyileşebilecek miyim? Küçükler daha çabuk iyileşiyormuş diyor annem.
Elbette iyileşeceksin. Sen çok güçlüsün. Sesimdeki çıtırtıdan ben bile ürkmüştüm. Hacı Ali yaşama tutunmak için tüm bedeniyle savaşa girerken ben daha da dibe batıyordum. Annem uzakta bir küçük mezara gömülü tohumdu. Bu hayat eğer küçük bir çocuk için fazlaysa neyin anlamı vardı? O anlamı kazıp çıkaracak gücüm yoktu. Bir gün Ali'yi ziyaretlerimden birinde büyüyünce nasıl bir öğretmen olacağını anlatıyordu. Bana benziyordu anlattığı öğretmen. Sonra da ekledi. Eğer büyüyecek zamanım olursa, zaman değerliydi ve ölen birinin zamanı olmuyordu. Ertesi gün Hacı Ali'ye bir saat hediye etmiştim. Zaman senin iyileşmen için var olacak demiştim verirken. Çok hoşuna gitmişti. Kolundan hiç çıkarmamıştı bir daha. Bir gece yüksek ateşten bayılmış, hastaneye götürmüşler. Serumlarla kendinden geçmiş halde yatarken hep beni sayıklıyormuş. Beni. Yani sıradan bir öğretmeni. Bunu duyduğumda berbat hissetmiştim. Kendine bile faydası olmayan biri için çok ağır bir yüktü bu. Ertesi gün hastaneye gittiğimde kendine gelmişti. Beni gördüğünde o karanlık kuyuların dibinde cılız bir ışığın parladığını fark ettim. Yanına oturdum, ellerini tuttum. Avucumda dağılıp gidecek minik iki serçeydi elleri. İncitmemeye özen göstererek okşadım. Yorgunca gülümsedi. Derken bir şeyler anlatmaya başladı. Tüm gücüyle, durmadan anlatıyordu.
Öğretmenim biliyor musunuz? Rüyamda sizi gördüm. Ben daha küçükmüşüm. Okula falan gitmiyormuşum. O kadar küçük. Hem de hasta değilmişim. Babam da var. Ölmemiş. Oynuyoruz birlikte. Çok mutluyuz. Sonra bir bakıyorum öğretmenim, babamın yüzü sizin yüzünüz. Siz babam olmuşsunuz öğretmenim. Beni gıdıklıyordunuz. Kahkahalarla gülüyoruz. O kadar güldük ki karnım ağrımaya başladı. Uyandığımda gülüyormuşum hala. Karnım da gerçekten ağrıyordu.
Babası yerine koyması hem hoşuma gidiyordu hem rahatsız ediyordu. Korkuyordum. Ben de onu bırakıp gidecektim belki ve küçücük bir yıldız parlamadan sönecekti ruhunda. Bu sorumluluk çok ağırdı. Ama tam bu zamanda ona sırtımı dönemezdim. Kemoterapi 12 hafta sürecekti. Her seferinde daha da çökmüş görünüyordu çocuk. Fakat doktorun söylediğine göre bunlar normaldi. Ateşlenmeler, baygınlıklar, sınıf arkadaşları da sırayla yanına gitti geldi. Moral verdiler. Hacı Ali'nin tahlil sonuçları geldi sonunda. Kemoterapi sonuç vermiş. İyileşiyormuş çocuk. İçimde gömülü bir sevinç dalgası açtı geldi derinlerden. Bir serinlik hissettim. Şimdi teşekkür mahiyetindeydi bu davet. Karşımda yanık buğday bir yüz ve ışıl ışıl parlayan kara gözler cevap bekliyordu hala. Bu gözler aynı Hacı Ali'nin o ışıltılı gözleriydi. Bu ışıltıya hayır denemezdi. Eğilerek girdiğim tahta kapının hemen önünde bekleşiyorlardı. Çoluk çocuk köyün ileri gelenleri, ev ahalisi. Büyük bir karşılama töreni tertip etmişlerdi. Ürkek kelimelerle gösterilen yere oturdum. Su içen ceylan motifi duvar halısının önünde kocaman bir yün döşeğin üstündeydim. Diğerleri de minderde yerini almıştı. Huzursuzca kıpırdandım oturduğum yerde. Ben öyle kıpırdanınca adam seslendi. "Kızım, öğretmen bey rahatsız oldu. Bir döşek daha getirsen." Şaşkınlıktan gözlerim iyice açılmış, "Yok efendim, ne rahatsızlığı? Fazla bile bu. Gerek yok." demeye kalmadan döşek geldi. Ardından yastıklar. Arkama, yanlarıma konuldu. Kadim zamanlarda yaşayan kadife tahtına kurulmuş bir hükümdardım. Hacı Ali de hemen yanında yerini almış, kel kafasıyla bana gülümseyip duruyordu. Elinin biri hep saatindeydi. Ona gülümsedim. "İyileşiyorsun oğlum bak. Sana demedim mi? Sen güçlüsün. Yenersin bunu." diye. "Sağ olun öğretmenim. Hep sizin sayenizde." Herkes bizi izliyor, kendilerince yorum yapıyorlardı. Kimisi kurban kesmeyi öneriyor, kimisi koca karı ilaçlarından tarifler veriyordu. Herkesin iyileşme önerisini konuşup tartışırken yer sofrası kuruldu. Bakır siniye konan birbiriyle uyumsuz tabakalara, her biri değişik desenlerdeki çatal kaşıklara dalmıştı gözlerim. Kaşıklardan en büyük ve yeni olanı önüme koydular. Mis kokusuyla arabaşı çorbası getirildi. Çocukluğumun kış akşamlarına özgü tadıydı bu. Çocukluk, neşe, akrabalar, kar, soba önü sıcaklığı. Arabaşı sofraları dostluk sofralarıydı bizim için. Devasa kazanlarda muhallebi kıvamında pişirilen hamur, büyük sinilere dökülüp donması beklenirken, tavuk suyuyla yapılan çorba için un kavrulur, diğer yanda köy tavuğu haşlanırdı. Kavrulmuş unun tüm eve yayılan kokusuyla birlikte hüzünlü bir mutluluk sarardı hepimizi. Birazdan tüm hısım akraba yer sofrasına bağdaş kuracak, tahta kaşıklarla aldığımız bir parça hamuru bol acılı, ekşini tavuk çorbasına daldırıp çiğnemeden yutacaktık. Sofraya tesadüf eseri oturmuş bir yabancı varsa tuhaf tuhaf bakacaktı yüzümüze. Zihnimin tozlu sayfalarından çıkıp gelen bol baharatlı yaşama sevinci. Şimdi bu sofradan kalkınca ne yapacaktım? Bitince bu gece. Biliyordum ki şu toprak damdan ayrıldığım anda hücum edecek tüm dertler ve ben yine bitimsiz bir kuyuda sabahlayacağım. Kör karanlıkla savaştığım bu kuyuda onun gözleri. Ulaşmaya çalışacağım. Hep daha uzak olacak ve ben daha da dipte. "Başkasını seviyorum," demişti. Kantinde son kez buluşmuştuk. Yüzüme bakmıyordu. "Söz mü verdim sana? Bekle mi?" dedim. Kolyesini oynamıştı. Sağa sola dalmıştı gözleri. Düşünüyor gibi yapmıştı. Bir çıkış arıyordu. Masadan çantasını almış, sandalyeden hışımla kalkmıştı. "Artık peşimi bırak." Bir daha dönüp bakmamıştı geri. O kuyudan çıkmalıydım artık. Birinin hayalinde olmak, küçük, bahçeli bir evde pırıl pırıl çocuklarla yaşamak, arabaşı kalabalığında unutulan sıradan dertler istiyordum. Bu köyde, şu şükür dolu sofrada Ali'nin yanı başında otururken, içimde bir yerlerde küçücük bir tohumun çatladığını, kurumuş topraktan binbir çabayla gün yüzüne çıkmaya uğraştığını hissediyordum. Bu yabancı duygunun adını koyamıyordum. Bu sofradan birkaç saat veya birkaç gün yahut birkaç yıl sonra ayrıldığımda kendimi bir bahçede buluyordum. Çeşit çeşit meyve ağaçlarının, sebzelerin sıralandığı, çiçek türlerinin binbir çeşidinin köşelerden göz kırptığı, muzır parıntılarla dolu su havuzuyla burası cennet değil, aslında okulun uygulama bahçesiydi. Burada yeni bir öyküde olduğumu fark ediyordum. Kaldığım lojmandan çocuk sesleri geliyordu. Benim çocuklarımın sesleri. Biri kız, biri oğlan. Bir hayat kurmuştum kendime. Karım evle bahçe arasında gündelik işlerine adımlarken ben birleştirilmiş sınıfta derse girip çıkıyordum. Bazen de köylülerin dertlerini dinliyordum. Durup kendimi izlemeye karar verdim. Yazarın neden böyle bir hayat kurguladığını merak ediyordum. Oğlum sulama havuzunun kenarında oynuyor, kızım çiçek tarlalarının arasında evcilik köşesi hazırlıyordu. Karım henüz ortalarda görünmüyordu. ben yeni hayatımı seyre dalmışken, oğlum birden bahçe kapısına doğru çılgınlar gibi koşmaya başladı. Heyecanla bağırıyordu.
Ehbehçi dendi, ehbehçi!
Bahçe kapısında ekmek arabasının geldiğini gördüm. Oğlumun arkasından gittim. Kaçırırsak ancak bir hafta sonra somun ekmeği buluruz. Ekmeğin gelmediği günler karım tandırda yufka ekmek yapıyor. Çocuklar yine de somunu seviyor. Oğlum ekmek arabasını görünce her seferinde delirmiş gibi koşuyor. Neyse ki zamanla yetişiyoruz arabaya. Ekmekçimiz Hacı Ali. Nasılsınız hocam diyor ekmeği uzatırken. Gözlerinin içi gülüyor yine. İyidir hani, ne olsun, uğraşıyoruz, senden ne haber? Askerlik ne zaman? Yakında inşallah diyor gülerek.
Hocam gidip geleyim de evlenip şehre yerleşeceğim. Bu iş beni iyi kötü idare eder.
Hayırlısı olsun oğlum. O hasta oğlanın bilge bir gence dönüşen yakışıklı yüzüne sevgiyle bakıyorum. O da bana bakıyor, sonra bahçeyi işaret ediyor.
Hocam, ihtiyacınız olursa çağırın.
Bu bahçe, ağaçlar, ağaçların o kırılgan dalları. Yıllar geçti üstünden. Toprak, senelerce işlenmediği için çoraklaşmıştı. Günlerce çapa yapmıştık çocuklarla. Hacı Ali de iyileşmiş, bahçede yardım etmeye başlamıştı. Taşları, kesekleri, purları özenle ayıkladılar. Bahçeyi karıklara ayırdılar. Her karağa farklı tohumlar ektiler. Bahçenin bir bölümünü kızlar çiçek bahçesi yapmak istiyordu. Onlara da farklı türde çiçek tohumları getirttim. Mevsimlik çiçekler, güller. Tüm hercai neşelerini bir yerlere fidenedi öğrenciler. Ben de yer yer meyve ağaçları diktim. Dut, incir, ceviz, elma, erik. Her biri sebzelerin muhafızı olarak karıkların başında yerini aldı. Sonra beklemeye başladık. Çocuklar gün aşırı kontrol ediyor, suluyorlardı ürünlerini. Nihayet tohumların toprağın rahminden baş verdiğini çocuklardan biri müjdeledi bir gün. Neşe içinde bahçeye koştuk. Birlikte ektiğimiz umudu her gün derin derin soluduk. Toprakla birlikte canlanıyorduk. Çiçeklerimiz, yeşerttiğimiz dallar hem Ali'ye hem bana can suyuydu. Köye yine geldiğimde yaşamla aramdaki tek bağ boynuma geçirip inceldiği yerden kopsun demek üzereydim. İçimde kırılan dalın şu toprakta yeniden filizleneceğini nereden bilirdim? Ali'yi uğurlarken her biri bir yana dağılan öğrencilerim beliriyor karşımda. Toplanmış bahçeye bakıyorlar. Aynur, yeni evlendi. Eşiyle gelmiş el öpmeye. Hasta annesine bakıyordu yavrucak. Kendi diktiği çiçeklerin arasında dolaşıyorlar şimdi. Farklı özelliklere sahip rengarenk çiçekleri gösteriyor eşine. Kıpkızıl güller, platonik kasım patınar, bembeyaz kız yüzü zambaklar, safran renkli nergisler. Şuradaki de Erdoğan. Sınıfın en akıllılarından. Köyün tek okuyanı. Kamburunu sırtlayıp o da gelmiş. Yanındakiler de öğrencileri olmalı. Okurken hatta atandıktan sonra da hep yazdı bana. Yanındakiler de öğrencileri olmalı. Ben de bu vefalı dostuma bahçemizden bahsederdim. Diktiğim elma ağacının o kadar meyvesi var ki, yoldan geçenler yemeğiyle bitiremiyor. Bu yaz gel, sen de ye. Arkadaşları çocuk acımasızlığıyla kambur kambur diye yaraladıklarında hep ağaçların tepesinde bulurdum onu. Sırtındaki yüke aldırmadan en tepesine tırmanırdı ağaçların. Şimdi öğrencileriyle o da kuruyormuş bahçe. Organik tarımdan bahsediyor. Sertifika alacakmış. Hocam her şey kendi kusuruyla güzel diyor bilgiç bir edayla. Bir yaban elması koparıp uzatıyor dalından. Değiştirmeye çalışırsak doğasını bozarız. Bunu sizden öğrendim. Kusurumuzla barışmalıyız derdiniz. Herkesin birbirinin aynı olduğu fabrikasyon insanlar mı olalım? Gülümsüyorum. Sonra diğerleri beliriyor. Kimi çocuğuyla gelmiş, kimi eşi dostuyla. Bahçe karınca gibi insan kaynıyor. Öğrencilerim. Karıncalar bahçede o yana bu yana dağılırken karımı merak ediyorum. Bunca hengamenin arasında nerede, ne yapıyor acaba? Lojmanın kapısı açık. İçeriden kavrulmuş un kokusu geliyor. Sessiz adımlarla içeri giriyorum. İnsan seslerine kaşık şıkırtıları karışıyor. Usulca itiyorum salon kapısını. Gıcırdayarak açılıyor. Açılırken değişerek yılların içinden geriye doğru gidiyor sanki. Tüm sesler hızlı bir geri sarımla belirsizleşiyor, bir takım gıcırtılara dönüşüyor. Nihayet açıldığında İnkin hüzünlü bir ezgi değiyor kulağıma. Geçmişle bugün arasında sesten bir köprü oluşuyor. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Derman ararken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Döşekten tahtına kurulmuş, kendimi görüyorum tam karşıda. Yer sofrasında utangaç bir edayla arabaşı kaşıklamaktayım. Yanımda Ali'nin sevgi dolu gözleri. Kel kafası aynadan bir fanus. Geleceği iyi görüyorum o fanusta. Karşımda mindenlerine kurulu köylüler. Kaşık sesleri arasında al al olmuş yanaklarıyla güzel bir genç kız kaçamak bakışlarına döşekte oturan yabancıları süzüyor. Yavaşça içeri giriyorum. Gidip döşekteki yerime oturuyorum. Ben ayrılmaz idim, Ferek ayırdı. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Ezgi biterken genç kızla göz göze geliyoruz. Orada hazan rengi bir umuda asılıyor gönlüm. Bir gün bu anın öyküsünü yazacağımı biliyorum.